Ayrım 11, sayfa 130. At, bu avruç dosyaları 3. Stephen James. 21. Bölüm. Taylor'ın garajı duvarların arasına tam ortalanarak park edilmiş olan yeni cilalanmış, Lexus SUV için pırıl pırıl aydınlatılmış bir mabetti. Batı yönündeki duvarda bir tezgah uzanıyordu. O da katilin işini yapmış olduğu yer haricinde tertemiz görünüyordu. Taylor'ın bağlandığı halatlar, ağzına tıkılan kumaş parçası ve cesedin kendisi dahil delillerin büyük kısmı garajdan çoktan toplanmış ve laboratuvara gönderilmişti. Ancak katilin el yazısıyla benim için yazıp tezgaha bıraktığı manila zarf yerinde duruyordu. Gölgesini daha fazla rahatsız etmeyecek ajan Bowers. Fotoğrafları zarftan çıkardığımda bunların Tessa'nın okuldan çıktığı sırada farkında olmadan çekilen kareleri olduğunu gördüm. Taylor çok kolay bir hedef olacak. Ona daha iyi göz kulak olmalısın. Gölge yazan bir not da iliştirmişti. Parmaklarım kasıldı. Fotoğrafları tezgaha bırakırken insan hayatına ne kadar değer versem de Sebastian Taylor'ın ölmüş olmasından fazlasıyla memnuniyet duyduğumu fark ettim. Dava dosyalarına göre gölgenin kullandığı posta kutularının birinin yanında 2 hafta önce bulunan tekerlek izleri Taylor'ın SUV'unun lastiklerine uyuyordu. Kurt'e Taylor'ın her iki silahı da laboratuvara gönderildi mi diye sordum.
Evet.
İkisi de ateşlenmemiş, ikisi de boşmuş, öyle mi?
Doğru.
Kapı açıldı ve Cheyenne yeniden aramıza katıldı. Sanırım adamımız Taylor duştayken silahları boşaltmış dedim. Çok özenli ve sapıkça bir oyun bu.
Cheyenne'in kafası karışmış gibiydi.
Şunu bana etraflıca anlatır mısın? Taylor iyi eğitimliydi. Asla şarjörü boş bir silah taşımazdı. Ayrıca 2 silahından biri bile dolu olsaydı büyük ihtimalle davetsiz misafirine en azından bir kurşun sıkmış olurdu. Katilin Taylor'ın evine girip silahları bulduğunu ve o garaja girmeden önce bir ara boşalttığını düşünüyorum. Silahları boşaltmak için en uygun zaman Taylor'ın duşta olduğu süre olabilirdi. Bir iz bulmak amacıyla kapı tokmağını fırçalayan bir OI görevlisi işini bırakarak önümüze çıktı. Kahverengi saçlı 30'lu yaşların başında meraklı yüz ifadesi. Onun perşembe günü Heather'ın cesedini incelediğimiz sırada madenin girişinde bekleyen adamlardan biri olduğunu anımsadım. Henüz tanışmamıştık. Onun için bu benim de yeni olduğunu düşündüm, elimi uzattım. Özel ajan Patrick Bowers.
Reggie Greer.
Tokalaştıktan sonra sürücü koltuğuna doğru eğildim. O da yanımda çömeldi. Şuradaki kanı görüyor musun? Arabanın altındaki.
Arabanın altına saklanmış olmalı katil.
Taylor aracın yanına gelerek kapıyı açtığı sırada da saldırmış olmalı. Katilin bıçağını nasıl kullandığını taklit ederek elimi salladım. 1, 2, önce sağ bacak. Şuradaki sıçramayı görüyor musun? Kurt ve Cheyenne onayladılar. Reggie dikkatle kan damlalarına bakıyordu. Parmağımla sıçrayan kadın izlediği yolu takip ettim. Katil sol aşil tendonunu kestiği sırada Taylor yere düşmekteymiş zaten. Sağ bacaktan sıçrayan kanın araca nasıl dik açıyla başlayıp paralel bittiğini görebilirsin. Bu demek oluyor ki Taylor yere düşerken saat yönünün tersinde hareket etmiş. Muhtemelen sırt üstü düştü. Bundan çok emin değilim gerçi. Kan lekesi analizi benim işim değil sonuçta. Ayağa kalkıp etrafa bakındım. Reggie bana bakıyordu. Kan izleri sizin uzmanlık alanınız değil mi?
Değil.
Bridget'in arabasını inceledim. Eğer garajın ışıkları kapatıldıysa farları odayı kısmen aydınlatmış olmalıydı. Reggie az önce Kurt'la yaptığın konuşmayı dinlemiş olmalıydı ki,
ama eğer katil eve gizlice girip silahları boşalttıysa neden Taylor'ı duşta savunmasız haldeyken öldürmedi?
Neden bekledi diye sordu. Belki de bu sadece öldürmekle ilgili değildir. Bunun çabucak bitmesini istediğini sanmıyorum. Garajda kıstır, etkisiz hale getir ama kurtulabileceğini düşünmesini sağlamak için silahları ona bırak. Fareyle oynayan bir kedi gibi.
Öldürmek yetmiyor dedi Cheyenne kısık bir sesle. Önce onların kıvrandığını görmek istiyor.
Bir telefon sesi duydum ve Kurt de ben de ceplerimize el attık. Cebimden çıkardığımda telefonumu açmayı unuttuğumu fark ettim. Kurt ekrana tıklatıp buna bakmam gerek diyerek uzaklaştı. Telefonumu açtım, Reggie kapı tokmağını fırçalamaya devam etti ve Cheyenne bir an yanımda sessizce bekledikten sonra dava dosyaları arasında delil listesi sayfasına kadar gelebildin mi diye sordu. Telefonumu cebime koydum. Hayır. Tezgahın ucunda duran bir fişi gösterdi. Çin lokantasından. O iyi 3 boş yemek kutusu buldu. Haydi canım. Fişin saatine baktım. 20.18'de teslim edilmişti. Evet, buraya gelirken uğrayıp almış. Ama midesinden hiçbiri çıkmamış. Şüphesiz Bridget'in parçalanmasını ima ederek merhametsizce ekledi. Bunu anlamak için otopsiye gerek yoktu. Fakat Taylor duş almış, giyinmiş ve arabasına binmeye hazırlanıyordu saldırıya uğradığı sırada. Hazır yemek beklemiyordu, oradan ayrılmaktı niyeti. Bridget'in telefonuna gelen arama ve mesajları kontrol edebilirdik. Ama şu an için bana öyle geliyordu ki katil bir şekilde onunla irtibata geçerek onu yemek getirmeye ikna etmişti. Ayrıca Oi onları bulduğunda kutular boştu. Bu da iki insanı öldürüp parçalara ayırdığı sırada katilin yemek yiyor olduğu anlamına geliyordu. Bu adam gerçekten anasının gözüydü. Olabileceklerinin en soğuk ve rahatsız edicisiydi. Doktor Bender, Taylor'ın otopsisini bitirdi mi henüz diye sordum Cheyenne'e. Başını salladı. Bilmiyorum. Hızlı aramayla doktoru aradım ve Eric telefonu açtığında böyle erken saatte aradığım için özür diledim ve ardından kızların geceyi nasıl geçirdiklerini sordum. İyi dedi, kızlar Dora'nın odasında bilgisayarın başındalar şu anda. Tessa'nın bu saatte uyanık olması beni şaşırttıysa da konuyu dağıtmadım. Eric, Sebastian Taylor'ın otopsisi ne zaman yapılacak? Yarım saate kadar çıkıp hastaneye gidiyorum dedikten sonra ağırbaşlı bir üslupla ekledi. Yoğun bir haftaydı, işleri ancak yetiştirebildim. Saat 10 gibi başlamayı planlıyorum. Otopsi izleme delisi değilimdir. Saatime baktım, 09.09'u gösteriyordu. 48 saatten az bir süre sonra yeniden Chicago'da şahit sandalyesinde olmam gerektiğini fark ettim. Bunu düşünmemeye karar verdim. Başlamadan önce uğrayıp cesede bir göz atmamın senin için sakıncası var mı? Yok tabii ki. Lance Reed'ini seni alması için gönderirim. Bu seneki asistanım, ihtiyacı olan her şeyi ayarlar. Aradığın özel bir şey var mı? Yaralar hakkında sormak istediğim birkaç şey var. Saldırıya uğrama biçimiyle ilgili orada görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Telefonumu cebime atıp çayına döndüm. Bırakalım Oi buradaki işini bitirsin. Şimdi çıkarsak sanırım Doktor Bender işe başlamadan önce gidip cesede göz atmak için yeterli zamanımız olur. Anahtarlarını çıkarıp etrafa son bir kez bakayım. Seninle arabada buluşuruz dedi. 22. Bölüm. Tessa ve Dora kliplerden başlarını bir süre kaldırarak duş alıp giyindiler. Soğuk pizzadan ibaret kahvaltılarını ettikten sonra yeniden bilgisayarın başına geçerek Facebook sayfalarına girdiler. 10 dakika sonra Dora masaya vurdu. Sana göstermek istediğim diğer videonun ne olduğunu hatırladım. Söylediği her sözcükten az önce ağzına attığı çilekli sakız yüzünden şapır şupur sesler geliyordu. Rubik küpünü gözleri bağlı yapan şu çocukların videosunu gördün mü? Yoo. Tessa Rubik küpüyle ilgili bu videoları duymuştu ve bir süredir bunların vardığından haberdardı. Fakat pek de ilgisini çekmemişti. Ne var ki şimdi bu konu Dora'yı mutlu edebilirdi. Onu uykusuz bırakan konunun aklından biraz uzaklaşmasını sağlayabilirdi. Bu nedenle ilgisini çekmiş gibi davrandı. Evet tabii, haydi bakalım. Bu çok acayip, Dora tuşlara vuruyordu. Sen hiç yapmayı denedin mi? Yok. Gerçekten mi? Evet, neden ki? Dora omuzlarını silkti. Bilmem, sen yapbozlar gibi şeylerle ilgileniyorsun ya. Hemen hemen kendi yaşlarında elinde Rubik küpü olan Çinli bir kızı gösteren video görüntüsünü açtı. Bu en iyisi. Bir dakikadan daha kısa zamanda yapıyor. Oynata bastı ve Tessa birinin gözünü bağlamasını beklerken elindeki karmaşık tüpü inceleyen kızın videosunu izlemeye başladı. Kız küpü tamamen çözülmüş hale gelene kadar yalnızca 57 saniye boyunca evirip çevirdi. Ardından yere bırakıp gözünün bağını çözdü ve gülümsedi.
İnanılmaz değil mi?
Dora kendini Rubik küpünün rafından indirerek Tessa'ya uzattı. Her yüzü karmakarışıktı.
Başta hareketleri ezberlemiş olabileceğini düşündüm ama bilmiyorum. Küpü 47 kez falan çevirmiş olmalı.
Yeniden izleyelim. İzlediler.
72 dedi Tessa.
72 ne?
Küpü 72 kez çevirdi.
Klavyeye uzanarak imleci kaydırıp oynatır üzerine geldi ve tıkladı. Bu arada Dora da fırsattan istifade aynada saçlarını düzeltmeye başladı. Klip bittiğinde Tessa Dora'nın eline tutuşturduğu küpü incelemeye başladı.
Çok çılgın değil mi dedi Dora. Ben yapamam. Milyarlarca filan değişik kombinasyonu var.
Tessa bunu hesaba kattı. 6 kenar, her yüzde 9 kare, muhtemelen daha da fazladır diye geveledi.
Ya görüyor musun dedi Dora. İşte bu yüzden o çocukların küpü gözü kapalı çözmesi inanılmaz.
Sanırım yapabilirim.
Ne yapabilirsin? Çözebilir misin?
Evet dedi Tessa. Küpün nasıl işlediğini, her bir hareketin diğer yüzlerdeki renk kombinasyonlarını ne şekilde etkileyebileceğini anlamaya çalışarak kenarları çevirmeye başlamıştı bile.
Evet belki 10.000 kere filan.
Dora'nın babası diğer odadan seslendi. Dora parmağını havaya kaldırarak lafını unutma dedi. Arkadaşı odadan çıktığı sırada Tessa küpü inceliyordu. Çözmek için en azından 3 yol vardı. 1- Hile yaparsın, çözüme internetten bakarsın, belki bu konu hakkında bilgilendirici bir video izlersin. Ama onun yapacağı bir iş değildi bu. 2- Küpün örüntüsünü içgüdüsel olarak algılayana kadar küple uğraşırsın. Aynı daktilo ile yazmayı ya da bir müzik enstrümanı çalmayı öğrenmek gibi. Ancak bu günler, hatta haftalar alabilir, belki daha da uzun sürebilirdi. Hayır, bunu kısa sürede çözmek için farklı bir yaklaşıma ihtiyaç vardı. Cevap matematik. 54 karenin her birine ayrı bir numara vererek küpü çözmek biraz, tamam belki birazdan da fazla karmaşık, 3 boyutlu cebirsel bir denkleme dönüştü. Ayrıca orta karelerin hareket etmemesi ve diğer her karenin de küpün bitişik yüzündeki komşu kareye bağlı olarak hareket etmesi nedeniyle küpü çözmek için yapılacak dönüşlerin sayısı katsayısal olarak azalıyordu. Bunu anlamıştı. Yüzler ne kadar karışık olursa olsun küp her zaman 40 dönüşten az hareketle çözülürdü. Muhtemelen 30 hareketten de az. Videodaki kız çözümünde yeterince başarılı değildi. Dora geri dönerek kendini Tessa'nın yanına yatağa atıverdi.
Annem ortalıkta olmadığından babam bu hafta kendini bayağı kaybetmiş vaziyette.
Yine neredeki annen?
Seattle'da bir gayrimenkul konferansı var galiba. Çarşamba dönüyor. Her neyse, babamın hastaneye gitmesi gerek bir otopsi için ve bazı ayak işleri için de bana ihtiyacı var. O yüzden seni evine saat 10 gibi bırakmak zorundayım.
Yarım saatleri vardı. Sorun değil. Tessa aklından 54 karenin her birine bir numara atadı. Ben hazırım.
Öyle diyorsan Dora elini açtı. Ver karıştırayım.
Zaten karışık.
Daha da karıştıracağım.
Her neyse. Dora'ya küpü uzattı. Dora arkasını döndü ama Tessa küpün her hareketinin sesini duyuyordu. Aslında küpü karıştırmak bir deste kağıdı karmaktan farksızdı. 3 kez karmakla 20 kez karmak arasında bir fark yoktu. Kartların sıralanışında sağlanan rastlantısallık istatistiksel açıdan birebir aynıydı. 5 dakika, 5 saat ya da 5 gün karıştırıp karsanız onu çözmek için yapmanız gereken hamle sayısı pek de değişmeyecektir. 30 saniye kadar sonra Dora geri dönerek tüpü Tessa'ya verdi. Tessa küpü biraz inceleyip o 360 derece çevirdi, renk kombinasyonlarını ezberledi.
Zaman tut dedi Tessa ve gözlerini kapattı. Ciddi olamazsın.
Gözlerini açan Tessa ne diye sordu.
Gözlerin kapalı mı yapacaksın?
Çinli kız yaptı.
Milyonlarca yıl çalışmıştır o muhtemelen.
Belki de hiç çalışmamıştır, kim bilir, yapabilirim.
Hiç şansın yok.
Peki sütlü kahvesine iddiaya var mısın? Çözebilirsem eve giderken bana bir tane alırsın. Sakızını çiğnemeye devam eden Dora omuzlarını silkti.
Peki çözemezsen de sen bana alırsın. Gözlerini bağlayayım mı yoksa sana güvenebilir miyim?
Gözlerini kapayarak güvenebilirsin dedi Tessa.
Anlaştık kızım.
Bir duraksama Tessa Dora'nın saatine baktığını düşündü. Bekle. Hazır. Başla. Tessa 54 sayının birbirleriyle olan ilişkisini düşündüğü sırada Dora zamanı başlattım dedi.
Şşşt!
Tessa her hareketinde sayıları kafasında yeniden şekillendirerek küpü çevirmeye başladı. Küp şeffafmış gibi ve her rakam karelerin üzerinde yazıyormuş gibi onların sağa sola kayıp birbirleri çevresinde dönmelerini gözünden canlandırıyordu. Toplayıp çıkarıyor pozisyonlarını, hareketlerini, örüntülerini yeniden hesap ediyordu. Sandığı kadar zor değildi bu iş. 30 saniye oldu.
Sessiz ol.
Zihninde her bir yüzün oluştuğunu, kırmızı yüzün tamamlandığını, beyaz yüzün sadece bir kare eksik olduğunu görebiliyordu. Duraksadı, düşündü, çevirdi. İşte 200, yakın.
50 saniye.
Dora sus.
Çevir, çevir, çevir.
Evet, tüm sayılar yerli yerindeydi. İşte, küpü yatağa attı ve gözlerini açtı. Bitti.
1 dakika 4 saniye dedi Dora.
İkisi de en az önceki hali kadar karışık olan küpe gözlerini dikmiş bakıyordu.
Vay, Dora dostane bir alaycılık takılmıştı. Etkileyici, sanırım ben büyük boy alacağım.
Tessa homurdandı, haydi be, işe yaraması gerekiyordu.
Al.
Dora tüpü Tessa'nın sırt çantasına attı. Al bunu, senin olsun. Hayır, olmaz öyle şey.
Gerçekten bu şey benim için fazla zor.
Tessa'nın onu almasını bekledi. Haydi alabilirsin. En sonunda Tessa hediyeyi kabul etti. Süper, teşekkür ederim.
Ah dedi Dora, buna inanmayacaksın. Köpek alıyoruz.
Dora tesadüfler kraliçesiydi. Köpek mi?
Evet, babam bunun iyi geleceğini düşünüyor. İşler biraz zor oldu biliyorsun şeyden bu yana.
Evet, anlıyorum.
Biliyorum bu durumda köpek almak biraz tuhaf ama.
Tessa tüm hayırları tek sözcüğe sığdırarak yo yo yo yo dedi. Acı ve suçluluk hissetmekle başa çıkmanın kolay olmadığını biliyordu. Son zamanlarda duygularını tanımlayabilmek için günlük tutuyor ve şiir yazıyordu. Fakat annesi öldükten kısa bir süre sonra keder ve yalnızlıkla baş edebilmek için kendini yaralamaya, kollarını jiletlemeye başlamıştı. Evcil bir hayvan edinmek bundan daha iyi bir yoldu.
Açıklamana gerek yok ama köpek bu. Onun yerine kedi alın bari.
Hevesi kaçmış gibi görünen Dora,
köpeğin nesi var? Köpekler insanın en iyi dostudur dedi.
Şey, benim bir prensibim var. Dostum popomu koklamaya ve kendi kusmuğunu yemeye başladığında yeni bir dost bulma vakti gelmiş demektir.
Dedi Dora, vay be, bu açıklama için teşekkürler.
Sorun değil.
Belki de bir kedi almalıyız.
İyi seçim. Ardından Dora geçen yaz Orlando'daki kuzenini ziyareti sırasında onun nasıl kedi aldığını anlatmaya başladı ve onu Disneyland'de çalışan şu gerçekten çok yakışıklı çocukla tanıştırdığından iç çekerek bu yaz DC'deyken Tessa'yı ne kadar özlediğinden ve tamamen hazırlıksız oldu final sınavlarını atlattıktan sonra Alice Gardens'ta bir iş bulmayı ne kadar çok arzu ettiğinden bahsetti. O bunlardan söz ederken Tessa'nın dikkati yeniden bilgisayarın ekran koruyucusuna kaydı. Gözlerini başka yöne çevirip arkadaşını dinliyormuş gibi yaptı. Kurt yanıma geldiğinde Taylor'ın evinin önünde çayını bekliyordum. Pek mutlu görünmüyordu. Az önce aldığım çağrı dedi. Arayan şefti, sana söylemem gereken bir şey var. Kurt'un ses tonundan şefin bizi iş çıkışı iki tek atmaya çağırmadığını anladım. Nedir? Senin yöntemlerinden pek haz etmediğini biliyorsun.
Başlıyoruz.
Şey, dün akşam bürodaki danışmanınla konuştum, müdür yardımcısı Wellington'la.
Harika. Birkaç sene önce bir iç işleri teftişi sırasında hakkında verdiğim bir ifade nedeniyle kariyer planları geçici olarak biraz aksayan Margaret Wellington didik didik bir açığımı arıyordu. Kendimi kötü habere hazırladım.
Yüzbaşı Terrell'a baskın davası ve dünkü silahlı saldırı olayı nedeniyle dikkatinin dağılmış olabileceğinden endişe ettiğini, pek de formunda olmadığını düşündüğünü söylemiş.
Tansiyonumun yükseldiğini hissettim, formunda olmadığımı.
Bunlar onun sözleri, benim değil. Davada bizimle çalışması için başka birini gönderiyormuş. Yüzbaşı Terrell imzayı çoktan atmış bile. Şef şu profil çıkaran televizyon programlarının hayranıdır. Bu yüz
bir profilci mi gönderiyor?
Eğer Margaret Lien Hua'yı gönderiyorsa işler çok kısa zamanda çok tuhaf bir hal alacaktı.
Evet.
Kim olduğunu söyledi mi?
Özel ajan Jiang mı? Lien Hua Jiang.
Hayır, soyadı Van der Veld olan bir adam, ancak adını söylemedi.
Of, bu daha da beterdi.
Jake Van der Veld. Tanıyorsun o halde.
Ah evet, tanışırız.
Kurt sözlerimin altında ne yattığını anlamaya çalışan gözlerle bir an bana baktı. Bilmem gereken bir şey mi var?
Margaret, Jake hakkında ne hissettiğimi biliyordu. Muhtemelen onu bu nedenle davaya atamıştı.
Profilcilerin büyük hayranı olmadığımın farkındasındır herhalde.
Fark etmiş olabilirim, evet. İşte sebebi o şahıstır.
Çeyyen'in sürücü koltuğuna yerleştiğini gördüm. Sana bir ara anlatırım, ne zaman geliyormuş.
Öğlen civarında burada olması gerek. Sanırım büyük ihtimalle bu öğleden sonra merkez ofiste bir briefing verilmesini isteyecektir. Daha fazla bilgi edindiğimde sana da haber veririm.
Çeyen pencereyi açıp anahtarı koltuğa soktuktan sonra ne oldu diye seslendi.
Yolda anlatırım.
Arabanın kapısını açtım. Gidip morga bir bakalım.
11. ayrımın sonu. Sayfa 142.